Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Bugün çok değerli bir misafirim var. Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz. Hoş geldiniz Nazif Bey.
Teşekkür ederim hocam.
Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
Sıhhaten teşekkür ediyoruz.
Maşallah böyle evet. Her zaman güler yüzlüsünüz, canlı, diri.
Bunu biraz ayna benzetmesi yapabiliriz.
İnşallah, öyle olur inşallah. Sizin üstelik Ankara'dan geldiniz, yoldan geldiniz ayağınızın tozuyla. Şimdi Nazif Bey, yani gençlerin din eğitimi aşağı yukarı size emanet, sizin müessesenize emanet diyebiliriz. Bir yandan İmam Hatip okulları, yani tamamen dini eğitimin yoğunlaştığı okullarımız olmak üzere, bir yandan diğer ortaokul ve liselerimizde olan din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri fen liselerinde de var, bütün okullarımızda değil mi?
Evet.
Orta dereceli okullarımızın tamamında din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri, onların da genel formatını sizin kurumunuz düzenliyor. Şimdi son zamanlarda medyaya gençlerin din ve ahlakla ilgili davranışları üzerinde bir takım değerlendirmeler yayınlandı ve genelde de hani toplumu kaygılandıracak bir takım iddialar öne sürüldü. Ya bunları sizler de muhakkak ki takip ediyorsunuz. Eminim ki ya bakanlıkta, hatta bildiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuları takip ediyor. Diyanet takip ediyor. Şimdi bunlarla da belki konuşma ortamları oluşmuştur. Yani şöyle bir genel değerlendirme alsak öncelikle sizden. Yani bu bilgiler ne kadar gerçeği yansıtıyor? Size ulaşan bilgiler ne bu konuda? Eminim ki sürekli öğretmenlerle görüşüyorsunuz, müdürlerle görüşüyorsunuz, kamplar yapıyorsunuz. Yani İstanbul'da da mesela okul müdürleriyle bir toplantıya katıldınız. Şimdi eminim ki o medyaya yansıyandan çok daha fazlası size yansıyordur. Şöyle bir genel değerlendirme yapar mısınız o konuda?
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle çok teşekkür ederim. Hem size selamlarımızı, sevgilerimizi hem de kıymetli dinleyenlerimize ifade etmek istiyorum. Ben isterseniz başlangıçtaki sizin ifadenizle başlayalım. Çocuklarımızın din eğitimi size emanet dediniz.
Evet.
Hakikaten şu an Türkiye'mizde resmi anlamda din eğitimi ve öğretimi veren 3 kurum var. Yaygın din eğitimi bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığımız,
halka yönelik
devam ediyor.
Biraz da Kur'an kursları
aynen
var, değil mi?
Aynen ifade ettiğiniz gibi. İkincisi yüksek din öğretimi, ilahiyat fakülteleri. Şu an Türkiye'de 100'e yakın ilahiyat fakültesi var ve buralarda eğitim alan yine 100 bine yakın fakülte öğrencisi var. Açık öğretim ilahiyatlar var. Buralarda mezun olanlar da üçüncü bir kurum olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki örgün eğitim sistemine tabi eğitimle meşgul oluyor. Din eğitimi, öğretimi faaliyetlerini yürütüyor. Üçüncü kurum olarak da bakanlık bünyesinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak biz varız.
Evet.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 1961 yılında kurulmuş bir birim. O yıllarda Türkiye'de Yüksek İslam Enstitüleri de bu birime bağlanmış. 80 yılına kadar bu enstitüler fakülte oluncaya kadar sizler de enstitü mezunusunuz. Dolayısıyla bizim genel müdürlüğümüz tarafından açılmış, hocaları ataması yapılmış.
Yani üniversite bünyesinde değil. Yani aynen. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde.
Aynen. Ne zaman ki onlar fakülteye dönüşünce üniversite bünyesine geçiyor. Evet. Bizim alanımız sadece örgün eğitimde hem ilkokullarda hem de ortaokullarda ve liselerdeki din eğitimi, öğretimi faaliyetlerini yürüten bir kurum olarak devam ediyor. Burada dinleyicilerimiz açısından güzel, önemli bir bilgi, onu aktarmak istiyorum.
Lütfen.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün kurulma fikri ilk din eğitimi müdürümüz rahmetli Kemal Edip Kürkçüoğlu tarafından ortaya atılmış. İmam Hatip okulları 1951 yılında açılınca o dönemde özel öğretim okulları bir bakıma azınlıklarla da ilgilenen okullara bağlı olarak okullara bağlı, değil de yani şöyle okullarla ilgilenen bir kurum tarafından koordine edilmiş. Sonra orta öğretime bağlanmış. Merhum Kemal Edip Kürkçüoğlu bu okulların artık bir müdürlük tarafından deruhte edilmesi gerektiği fikrini öne sürmüş. Yine Mahmut Celaleddin Ökten Hoca merhum, onun da bu okullarla ilgili bir umum müdürlük kurulmalı diye raporları var. Bu çerçevede 1961 yılında Din Eğitimi Müdürlüğü, 1964 yılında da Din Eğitimi Genel Müdürlüğü kuruluyor.
O zaman eğitimi diye mi geçiyor?
Aynen, eğitimi diye geçiyor. 80 ihtilalinden sonra da bu isim öğretim olarak,
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak.
Aynen, devam ediyor. Şu anda bizim genel müdürlüğümüz hakikaten başta sizin ifade ettiğiniz gibi çocuklarımızın din eğitimi ve öğretimiyle ilgili çalışmaları yürütüyor.
Kaç yaş arası diyebiliriz buna?
Şöyle diyebiliriz. Aslında milli manevi değerleri merkeze aldığımızda okul öncesi çağdan başlayıp lise mezunu oluncaya kadar ki çocuklarımızın 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirtilen öğrencilerimize milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin benimsetilmesi. Bunlarla ilgili çalışmalar yürütmek.
Ben aşağı bir bakıma, yukarı 20 milyon diyebiliriz. Çocuğumuzu, tabii, gencimizi ilgilendiriyor.
Tabii yani, çünkü 17 küsur 18 milyona yakın bir öğrenci kitlemiz zaten hem
orta öğretimde var.
Orta öğretimde ve lisede.
Lisede var.
Şeyde, temel eğitim. Ve okul öncesinde düşündüğümüzde aynen bu dediğinize yaklaşıyor. Şimdi Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak hem bir taraftan bu manevi değerlerin çocuklarımıza kazandırılması, hem bu değerlerle ilgili öğretmenlerimizde 1 milyonu aşkın öğretmenlerimiz var.
Öğretmenlerimizde farkındalığın oluşturulması. Mesela, sırf din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleriyle İmam Hatip öğretmenlerinin toplam sayısı rakam olarak var mı?
Var. Yaklaşık bir 40 bine yakın öğretmenimiz var bu alanda.
Evet.
Din Kültürü Ahlak Bilgisi ve İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni olarak. Ama şu anda hala da ciddi bir ihtiyacımız var.
Evet.
Çünkü artık bu yıldan itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi haftada 2 saat okutuluyor liselerde.
Evet.
Daha önceden ortaokullarda 2 saat idi haftada, liselerde 1 saat idi.
Evet.
O 1 saatte de gerçekten sizin programın içeriğini vermeniz mümkün olmuyor idi. Şimdi bu sayı elhamdülillah gelen taleplere doğrultusunda 2 saat olarak devam ediyor. Ayrıca seçmeli dersler 30 Mart 2012'den itibaren 6287 sayılı kanuna göre din, ahlak ve değerler alanındaki seçmeli derslerimiz var. Bu derslerde Peygamberimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler.
Evet.
Bu derslere de yine öğretmenlerimiz okutuyor. Bu derslerin de bir seçilme oranı var.
Ne kadar var mesela o seçmeli derslerde seçilme oranı?
Şöyle genel bir ifade söyleyebilirim.
Birkaç yıl içerisinde ortalama.
5. ve 6. sınıflar ortaokul düzeyinde bu derslerin çok seçildiği görüyoruz. Özellikle ilk 3'e giriyor bu dersler genellikle. Kur'an-ı Kerim dersi öncelikli. 3. sırada seçilen bir ders. Daha çok çocuklar matematik gibi böyle akademik derslere yöneliyor. Biraz fiziki etkinlikler gibi bazı derslere yöneliyor ama mutlaka ilk 3'te oluyor.
Evet.
5 ve 6. sınıflarda yoğunluklu olarak. Lise 1 ve lise 2'de ise daha çok Peygamberimizin hayatı ve temel dini bilgiler. Yani aslında bu biraz makul, çünkü çocuklar önce Kur'an'ı öğreniyorlar.
Evet.
Daha çok o küçük yaşta buna bir ilgi alaka gösteriyorlar. Sonra da lise kısmında Peygamberimizin hayatı dersine çocuklar tercih ediyor, gençlerimiz. Fakat 7 ve 8. sınıflar ile 11 ve 12. sınıflar biraz daha öğrencilerimizin bir üst öğrenime geçiş kaygıları başlıyor.
Doğru.
Onlarla ilgili dersleri almak istiyor. bazen bu dersleri çocuk önceden seçtiği için tekrar almak istemiyor.
Ha, bir de o var. Tabii o da önceden, var. Yani 5 ve 6'da diyelim ki çocuk seçmiş, bir noktaya gelmiş, daha sonra almak istemiyor.
Onun için Siyer-i Nebi dersini, peygamberimizin hayatı dersini 4 düzeyde seçebiliyor öğrenci. Yani orta 1'den 8'e kadar.
Evet.
Yine lisede de seçebiliyor. Yani 8 yıl isterse seçebilir.
Evet.
Burada bir ayrıntıyı ifade etmem lazım. Genellikle peygamberimizin hayatı olarak verilen bu dersin içeriği aslında tematik siyer. Yani mutlaka ünitenin birisi sınıfın düzeyine göre ya daraltılmış ya da genişletilmiş olarak peygamberimizin hayat serüvenini, hayatını işliyor. Mekke dönemi, Medine dönemi. Diğer üniteler ise daha çok peygamberimizin mesajları var, ahlakı var, davranışları var, ailesiyle, insanlarla iletişimi var, sosyal hayatı var, ekonomik hayata bakışı var, arkadaşlarıyla, çocuklarla iletişimi var. Geniş bir alanı kapsıyor.
Evet.
Programlarımız da, öğretim programlarımız da bu yıl güncellendi. Gelen talepler doğrultusunda bana göre gerçekten çok güzel bir program ve çok güzel bir içerik oluştu. Yani sadece resmi anlamda okullarımızda değil, sivil toplum kuruluşları bile yazları veya başka zamanlarda çocuklarımıza ne okutalım diye merak ettiklerinde gerçekten bu öğretim programının içeriğine bakabilirler. Çünkü bunlar, biz bu çalışmayı yapmadan önce yaklaşık 60'a yakın siyer alanında hem üniversite camiasından hem bu alanda uzmanlığı olan, bireysel çalışması olan kimselerden mütehassıslarla bir araya geldik, tartıştık.
Evet.
Farklı görüşler, öneriler. Bunun sonucunda komisyonlarımız çalıştı ve gerçekten güzel bir program çıktı.
Güzel.
Tabii burada şunu kabul etmek lazım. Velilerimizin genel olarak son yıllardaki yoğunluğu daha çok akademik alanda. Evet. Yani çocuğun işte daha çok sınav tercihi üzerinde, üniversite kazanımı
iyi
üzerinde.
İyi bir okula gitsin.
Evet, öyle
üniversitede iyi bir üniversiteye gitsin.
Ama benim kanaatim şu aslında, okullara atfettiğimiz, tırnak içinde söylüyorum, iyi okul, başarılı okul kavramı biraz da öğrenciyle, biraz da değil tamamen öğrenciyle alakalı.
Evet, yani, sizin öyle bir düşünceniz var.
Var, doğru.
Yani iyi öğrencilerin olduğu okullar iyi okul oluyor.
Doğru.
Değil mi?
Evet. Şimdi yavaş yavaş sizin sorunuza doğru gelecek olursak, tabii Din Öğretimi Genel Müdürlüğü hem çocuklarımızın manevi değerleri hem de kurumsal anlamda İmam Hatip okulları ile ilgili çalışmaları yürütüyor Türkiye'de. Özellikle şu anda İmam Hatip okulları hem lise düzeyinde hem İmam Hatip ortaokulu düzeyinde gerçekten bir talep görüyor. Şunu ifade etmem lazım. Genellikle biz kamuoyunda bazen dillendiren insanlar oluyor. Efendim diyorlar, işte İmam Hatip sayısı çok oldu. Hatta gibi. Kimisi çok abartarak her taraf İmam Hatip oldu falan diyorlar. Evet. Aslında öyle değil. Sayısal oranlar şöyle. İsterseniz 28 Şubat öncesiyle mukayese ederek, çünkü bu önemli bir bilgi. 28 Şubat öncesinde 1998-99 öğretim yılı İmam Hatip Lisesi öğrenci sayısının en yüksek olduğu sayı idi. 497 bin. Aynen, %9.
Evet.
Siz maşallah takip ettiğiniz için biliyorsunuz. %9.
Yani tabii, orta öğretimdeki öğrenci.
Orta öğretim ve şey de dahil ama temel eğitim de dahil.
Dahil %9, evet.
Sonra katsayı engeli geldi.
Geldi.
Bir de orta kısmı kapatıldı. 8 yıllık kesintisiz eğitim geldi. Öğrenci sayısı 4 yıl içerisinde 2002-2003 öğretim yılına geldiğimizde 497 binden 64 bine düştü. Yani 500 binlerden
oranda
2.6'ya düştü.
Bu anormal bir şey.
Çok anormal.
Türkiye şartlarına göre anormal bir şey. Tabii. 28 Şubat geçti.
Aynen.
Toplumun üzerinde.
Doğru.
Evet.
Sonrasında 2003 yılından sonra bu artış başladı. Yavaş yavaş ivme kazandı. 4+4 ile birlikte yeniden orta kısımlar açıldı. Şu anda özel okulları dahil ettiğimizde liselerdeki oran 12.35. Özel okulları dahil etmezsek 14.
Evet.
%14. Ama özel okullarda orta öğretim kurumu olarak dahil oluyor. Tabii. 12.35. Ortaokullar düzeyinde ise 13.82.
Evet.
Yani eğer çoğunluk İmam Hatip olmuş olsaydı %40, %50 gibi
olması,
%30 yani. Gibi olması evet. gerekirdi. Bu oran tabii bazı illerde yüksek olabiliyor, bazı illerde düşük olabiliyor. Örneğin Konya'da
daha yüksek
tabii. Dolayısıyla İmam Hatip okulları zaten hiç kimse istemediği bir okula gitmediği bir şey söz konusu olamaz.
Evet.
Bu hem kanunen de mümkün değil, vicdanen de mümkün değil, vicdanen de hem de ahlaken de böyle bir şey mümkün olmaz.
Evet.
Herkes kendi tercihine göre gidiyor ama devletin de şunu yapması lazım. Kamuya talepleri doğrultusunda kendi tercihlerine göre okul oluşturması gerekir.
Evet.
Buna göre de tercihler oluyor.
Bu da demokratik bir sürecin gereği.
Evet. Devam edip geliyor. Şimdi şu anda tabii öğrencilerimiz hem İmam Hatip okullarında hem fen liselerinde hem Anadolu liselerinde meslek liselerimizde din eğitimi alıyorlar.
Alıyorlar.
Ortaokullarla İmam Hatip ortaokullar arasındaki din eğitimi, öğretimi arasındaki fark çok fazla yok aslında.
Yani dersler
itibariyle.
Evet, muhteva şeyi itibari, sayıları vesaire.
Tabii. Çünkü şöyle, İmam Hatip ortaokullarında zorunlu dersler arasında yer alan Peygamberimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, Arapça bütün ortaokullarında seçmeli dersler arasında yer alıyor.
Ders, evet.
Ve belirli bir öğrenci grubu da bu dersleri seçiyor.
Evet.
Müfredat aynı, program aynı.
Evet.
Yani bir öğrenci ortaokulda okuduğu ders, Kur'an dersinin içeriğiyle İmam Hatip'teki aynı. Temel dini bilgilerle.
Yani ortaokuldaki çocuk seçecek, İmam Hatip'teki çocuk zorunlu olarak okuyacak.
Evet,
ama
yani onu tercih evet. ettiği için. Liseye geldiğimizde İmam Hatip Lisesi'nde fen ve sosyal bilimler alanında dersler var. Bu derslerin oranı %75. Temel İslam bilimleri alanındaki derslerin oranı ise %25. Kur'an-ı Kerim, tefsir, yani, hadis, fıkıh, Arapça.
Şöyle biliniyor sanki
evet.
Meslek dersleri %75. Yani diğer dersler, kültür dersleri %25 gibi evet. atıyorum yani.
Öyle biliniyor.
Çok tam zıttı bir şey söylediniz.
Tabii. Hatta şunu söyleyebilirim. İlk açıldığında bu oran sizlerin de İmam Hatip Okulu'nda öğrenim gördüğü zamanlarda bizim de ben 88 yılı mezunuyum. O dönemlerde %40 %60 imiş denge. Yani %60 daha çok fen ve sosyal bilimleri, kültür dersleri diyelim. %40 meslek dersleri.
Evet. Biz o zaman felsefe okuduk, sosyoloji, mantık, işte bütün fizik, kimya, benim yabancı dilim Fransızca.
Doğru.
Böyle dokdolu.
O konuda sizinle birleşiyoruz. Ben de Fransızca okudum 7 sene. Hatta ben sizden bir artı ders daha aldım. Ben muhasebe dersi de okudum.
O yoktu bizde.
Tabii. O dönemde bu okulları tamamıyla meslek lisesi statüsü kazandıralım da biraz farklı yöne çekelim diye bilinçli bir şekilde sonradan öğreniyorum bunu. Bu vazifede biraz bunu tecrübe edindim. Muhasebe dersleri, ticaret ve muhasebe okuduk. Yani biz bir şey değiliz, ticaretle ilgili bir meslek lisesi değiliz. İmam Hatip Lisesi'yiz ama böyle bir ders
İlginç, evet.
okuduk. Onu hatırlıyorum. Şimdi dolayısıyla diğer tarafta da hem fen liselerinde hem de Anadolu liselerinde öğrencilerimiz din, kültür, ahlak bilgisi dersi alıyor. Seçmeli dersleri alıyor ve bir din eğitimi, din öğretimiyle ilgili öğrenim faaliyetinde bulunuyor. Şimdi soru şu, bu dersleri alan çocuklarımız işte içinde yaşadıkları hayat şartları vesaire, onların kendi dünyaları, işte gündemde konuşulan konular, İnanç konuları, ibadet konuları, çocukların dünyası nasıl? Bence bunu biraz kapsamlı düşünmek
evet, şöyle diyelim,
gerekiyor.
Tabii yani diyelim İmam Hatip okullarında hani olmaması gereken fikri akımlar ya da davranışlar ortaya çıktığında hani toplum alarme oluyor. Yani bir tür alarm durumuna geçiyor. Yani İmam Hatip okullarına çok yani müsbet manada bakan toplum kesimleri bir duyguya yöneliyor. İmam Hatip okullarına karşı olanlar başka bir duyguya yöneliyor. Nedir gerçekte olan yani şeyimiz o. Evet.
Şimdi gerçek şu. okullarımızdaki öğrencilerimiz bu toplumun bir parçası.
Evet.
Yani gökten zembille inmiş değil. Uzaydan da gelmedi. Bu toplumda
yani bizim çocuklarımız yani.
Geçen bir arkadaşımız bir eleştiride bulundu. İşte hocam İmam Hatip okullarında öğrencilerimizin bir kısmı şöyle filan diye. Ben dedim ki siz kaç yaşındasınız? Şu yaşta 45-46'lı yaşlarda. Gelin gidelim kendi dönemimizi olduğu gibi bu döneme getirelim. Bu dönemin şartları içerisinde değerlendirelim. Bu dönemin içerisinde zihni savrulmalar bir tarafta, çocukların iradelerini kontrol edememeleri, onların iradelerini olumsuz etkileyen unsurları düşündüğümüzde, etraflarındaki olumlu olumsuz bütün çevre unsurlarını düşündüğümüzde nelerle karşılaşabiliriz? Şimdi biz İmam Hatip okullarındaki öğrencilerim üzerinde ara sıra araştırmalar yapıyoruz.
Evet, özellikle, ben tam onu soracağım. Evet, yani size neler geliyor?
Mesela sosyal medya kullanımı, telefon kullanımı, çocukların %80'i zaten telefon kullanıyor.
Evet.
Belirli bir yüzdelik dilimi en çok mesela çocuklar bugünkü gençlerin dinlediği müzikler, yerel daha çok böyle hareketli müzikler öyle söyleyelim. İfadeyi öyle belirteyim. Sonra yabancı müzikler. Üçüncü sırada daha çok Türk halk müziği veya Türk sanat müziği gibi bize ait müzikleri onların dünyasında görebiliyoruz. Bu üç aşağı beş yukarı bütün okullarımızda yani liseli gençler arasında tetkik ettiğimizde genç kendi duygusuna, düşüncesine, kendi çevresine, içinde bulunduğu ortama göre ne yapıyor? Şekil alıyor. Bunlardan etkileniyor. Din, kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programını güncelledik. Güzel bir program çıktı. Bunu biz uzmanlarla istişareler yaptık. Bu alandaki uzmanlarla, özellikle pedagoglarla, PDR uzmanlarıyla. Bir arkadaşımızın bir tespiti benim çok dikkatimi çekti. Dedi ki hocam bu program güzel ama benim dedi önemli gördüğüm bir açık var. Nedir dedim? Siz dedi programda çocuklarımızın özellikle gençlerimizin irade kontrolü, iradesine sahip olmayla alakalı biraz yer vermemişsiniz dedi.
Hmm.
Halbuki bugünkü gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu konu bu.
İlginç ama.
Yani benim de çok dikkatimi çekti. Hakikaten o söyleyince şöyle programa baktım. Bu alanı açmak gerekiyor.
Yani belki siz mesela Siyer'de ya da Peygamberimizin hayatında ahlaki öğütler veriyorsunuz. Değil mi?
Evet.
Ya da Kur'an'dan ahlaki öğütler.
Evet.
Şu iyidir, şu kötüdür. Halbuki bir de çocuğun oraya gelmesi için değil mi bir irade kullanması lazım. Bir kişilik irade eğitimi o açıdan.
Aslında şöyle bugünkü gençlerin zihin dünyasındaki sorular da elimde güzel araştırma konuları var. Bunları uzun uzun konuşabiliriz
ama evet.
Zihin dünyasındaki sorular da mesela bir soru sorduk biz. Dedik ki gençler
kimlere?
Bu iradeyle alakalı hani kendi eylemleriyle alakalı
çocuklara sordunuz.
Tabii ve onların öğretmenlerine sorduğumuzda gençlerin aslında bu alanda zihinlerinde soru işaretleri var. Hani geçmişte de bu tartışılmış. Hani siz de bilirsiniz işte kul kendi fiilinin yaratıcısı mıdır, Allah mıdır yaratıcısı? Kelamcılar kendi arasında Eş'ari, Maturidi, Mutezili kelamcıları tartışmışlar. Yani bugünkü de aslında bir bakıma tartışmaların içeriğinde bunlar da var. Yani genç kendi iradesiyle alakalı sorgulamalar yapıyor. Mesela gençlerin zihin dünyalarında neler var? İnanç konularıyla ilgili aslında sahabinin
bu tür, sonraki bu tür yani kelam tartışmaları mı?
Ya biz bunu kelam tartışması olarak ifade ediyoruz ama çocuğun aslında inanç dünyasıyla ilgili zihnindeki sorular. Hani
kelam bu zaten.
Kelam
yani.
Dersinde Bekir Topaloğlu hocanın rahmetlinin kelamla ilgili kitaplarında da vardır. Bakırınca görülür. İşte sahabe-i kiram ya Resulullah zihnimizde öyle sorular var ki bu soruları size sormaktan çekiniyoruz diye soruyor. Peygamberimiz o vesvese imandandır buyurarak aslında onlara bu sorgulama ile ilgili endişe etmemeleri yönünde bir telkini oluyor.
Rahatlatıyor
onu. Çünkü bugün akıllı bir birey mutlaka zihninde sorular var. Aslında gençler kendi zihinlerindeki soruları gerek hocalarına derslerde, gerekse bu işin uzmanı insanlara soruyor. Ancak bugün
bu sorular mı kaygı uyandırıyor?
Bir bakıma bu sorular muhatapta böyle bir soru geldiği zaman acaba
Allah Allah bu çocuğa bu soru nereden geldi
gibi düşünülebilir. Aslında böyle değil aslında. O çocuk o soruları soracak, arayışı olacak, eleştirisi olacak, sorgulaması olacak. Ama neticede bir hakikati bulacak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerine de baktığımızda akıllı bireylerin orada sorgulamaları, soruları oluyor. Yani tabii. İbrahim Aleyhisselam'ın gençken veya bir çocukken diyelim imanı açısından da baktığımızda bir arayışı söz konusu. Ama şimdi, bu arayışı...
İnanmıyor musun diyor değil mi Allah Teala Hazreti İbrahim'e? Tamam inanıyorum ama kalbim mutmain olsun diye diyor.
Aynen. Kale evelem tu'min.
Evet.
Kale bele velakin liyatmainne kalbi. Yani kalbim mutmain olsun diye soruyorum. Yani
evet.
Allah'ın
kalbim doysun.
Peygamberi böyle bir şeyi kalbini itminana ermesi için soruyorsa gençlerimizin böyle bir süreçte bu soruları sorması yadırganacak bir şey değil. Aslında bunlar tabii bir
süreç. Acaba şöyle bir şey mi var? Orada öğretmenlerimizin bu sorulara yeterli cevap verememe gibi bir sıkıntı var mı? Yoksa yani sorular oluyor, cevaplar oluyor, öğrenci bundan mutmain oluyor, kalbi tatmin oluyor. Böyle bir şey mi yoksa ya da sorular mı çoğaldı da bu tarz bir tedirginlik ortaya çıktı?
Aslında bu söylediğiniz her ikisi de mümkün olabilir.
Evet.
Ama bunu tabii genelleyemeyiz bildiğiniz gibi. Evet, çocukların sorularına her öğretmenimiz aynı ölçüde cevap veremeyebilir.
Evet.
Aynı ön hazırlığa sahip olamayabilir. Yine aynı şekilde çocukların kendi dünyalarından yansıttığı sorular da aslında içinde bulundukları şartlardan da kaynaklanabilir. Benim özellikle ifade etmek istediğim şu, bugün bir nesil, yani bizim nesil diyelim bir bakıma, kendi bulunduğumuz
bizim nesil
şartları,
dediğinizde
yani
yaşınız
45-46'lı yıllar diyelim.
Evet.
Şimdi bu nesil kendi bulunduğu ortamları biraz unutarak, mesela düşünün biz bu inanca, bu düşünceye, bu kanaate, bu anlayışa kaç yılda geldik? Şu kadar yıl geldi.
Evet.
Biz sizi üniversite öğrencisi olduğumuz yıldan itibaren biliriz.
Evet.
Allah razı olsun bize her
biz
zaman.
Biz de sizi biliriz böyle güzel hizmetlerinizle.
Sizi bir büyüğümüz olarak, ağabeyimiz olarak hep önümüzde gördük. O kitaplarınızdan, sohbetlerinizden, söyleşilerinizden hep elhamdülillah istifade ettik. Onun için her zaman size Allah'ın izniyle müteşekkiriz. Bunu da ifade etmek istiyorum. Şimdi tabii çok şeyler dinlenildi.
Evet.
Oturuldu, konuşuldu, okuduk. Biz İlahiyat Fakültesi mezunuyuz. Bu ortamlarda yetiştik. İmam Hatip'ten ilahiyata geldik. İlahiyattan İmam Hatip'e veya bu alandaki öğretmenine ve bu alanda bulunduk. Ama düşünün, şimdi böyle bir eğitimden geçmemiş çocuklarımızı düşünün. Böyle bir din eğitimi
hem bu eğitimden geçmemiş
almamış.
Hem de yani bir dünya kültür
tabii
var ona ulaşan değil mi?
Kesinlikle.
İnternetle,
kesinlikle,
sosyal medyayla, yazılı bir görsel medyayla.
Aynen öyle. Şimdi o elindeki telefonla dünya ile irtibat kuruyor.
Evet.
Hem dil açısından hem kültür açısından yoğun bir şey altında.
İleti var.
İleti var.
Mesaj yani
mesaj
bir bombardıman.
Var. Bir bakıma bunlarla
farklı kültür
iradesini
ürünleri
etkileyen unsurlar var. Biz bunun içerisinde hakikaten bazen büyükler şöyle düşünüyor. Yani biraz belki bizi dinleyen büyüklerimiz katılmayabilir ama ben yine de söyleyeyim. Çocuk İmam Hatip Lisesi'ne gittiği zaman tırnak içinde söylüyorum, evliya defterine kaydolmalı. Hiç hatası, hiç kusuru olmamalı.
Evet.
Çocuk din kültürü dersinde hiçbir sorgulama yapmamalı. Bu mümkün değil. Asla mümkün değil. Yani siz ne yaparsınız? Tasavvufi bir terbiyede bulunan insanlar, tasavvuf kültüründe hani soru sorulmaz, daha çok sohbet kültürü vardır. Nedir? Dinler belli bir aşamadan geçer, bir eğitimden geçer ama geçmişe de baktığımız zaman tasavvuf kültüründe de olsun, başka yerlerde de olsun, insanlar bir seviyeye gelinceye kadar, bir anlayış oluşuncaya kadar zihinlerinden nice sorular geçiyor, tabii nice ki, itirazlar tabii, oluşabiliyor. Tabii. Ama bu bir eğitim süreci. Sahabenin kıvamı açısından da düşündüğümüzde, yani şimdi Kur'an'ın ilk indiği dönemlerdeki anlayış sahabenin geldiği nokta, şimdi bir tarafta da Medine dönemi ve hükümlerin tedricen inmesi. Yani işte Mekke'de içki içmenin yasak olmayışı, Medine'de hicretten sonra yaklaşık 1,5-2 yıl sonra içkinin yasaklanması, faizin kesin haramlığının 23 yılın sonunda veda hutbesinde
kademeli
aynı şekilde diğer bir takım yasakların, kan davalarının kalkması, toplumdaki bir takım olumsuzluklar, neticede sosyal hadiseler bir anda kalkmıyor. Dolayısıyla bunların hepsi bir aşama aşama, kademe kademe oluşuyor. Şimdi gençlerimizin bazen sık sık ifade ediliyor, efendim işte bazen din yorgunluğu filan ifadeleri geçiyor. Evet. Ben bu ifadeyi kullanmak istiyorum. Burada açıkçası innet dine yusrun, yani sizin de bildiğiniz gibi
din kolaylıktır.
Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. Yani Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Peygamberimiz iki şeyden tercih yapacağı zaman kolay olanı tercih eder. Dinde zorluk da yok. Yani bir hakikaten bu açıdan düşündüğümüzde yorgunluk da yok. Ama şu var, din eğitiminde, din öğretiminde metot bilmemek, usul bilmemek, bunun hakikaten kıvamını, tedrici yöntemini bilmemek muhatabı yorabilir. Bunu konuşabiliriz. Hı hı. Şimdi tabii bugünkü bizim gençlerimizin din eğitiminde, din öğretiminde zamanın şartlarına göre, o çocukların algı seviyesine göre, çocukların beklentilerine göre bir din eğitimi verilmesi gerekiyor. Bazen bu ayarlanamadığı zaman başka sıkıntılar olabiliyor. Çocuk iç dünyasında başka problemlerle karşılaşabiliyor. Biraz din yorgunluğu kavramını çocukların eğitimindeki yapılan hatalardan dolayı onları yormak üzerinde durulabilir.
Tam nerede oluşuyor o yorgunluk? Tam yani nasıl bir tespitte bulundunuz? Yani ben şöyle diyorum, mesela hani namaz kılmaktan yorulmak ayrı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani Bir takım davranışlara yönelik kurallara uyup uymamak sanki daha çok problem inanç noktasında, acaba çocuklarımızın zihinlerinde bir kayma mı oluyor gibi bir kaygı söz konusu. Yanılıyor muyum?
Aslında şöyle bir konuyu biraz bana hatırlatmış oldunuz. Şimdi hatırlarsanız şöyle bir halka çizilir. Geçmişten beri bu vardır. Merkezde iman vardır.
Evet.
Onun etrafında farzlar artık gelir. Etrafında vacip, sünnet, müstehap ve adab vardır. İnsan zamanla,
yani en temelde
merkezde iman var.
İman var. Evet. Onun yanında en net farzlar, namaz tabii, gibi, aynen, oruç gibi.
Evet. Şimdi tabii merkezdeki imanı korumak için siz etrafındaki o diğer unsurları korumanız gerekir. Zaman içerisinde sünnetlerden, vaciplerden, farzlardan taviz verdiğinizde bunların yerine hem bir taraftan bid'at unsurları, hem bir taraftan günah unsurları, hem bir taraftan da imana etki eden unsurlar devreye girer. Yani geçmişte alimlerimizin o amel imandan bir cüz müdür değil midir tartışmasını da aslında bu boyutta düşünmek lazım.
Yani imanı koruyan bir zırh gibi, fanus gibi, aynen, ameller, ibadetler gösterilmiş.
Doğru. Salih amel kavramının özellikle iman kavramıyla ilişkilendirilmesi, bunların birlikte gelmesi, benim şöyle bir kanaatim var. Biz sanki biraz imanı, inancı merkeze alırken ibadet boyutunu ve onu koruyan aslında ibadet ve ahlak boyutunu bazen ne yaptığımız?
İhmal mi ediyoruz?
İhmal, ötelediğimiz olabiliyor. Hmm. Yani kendi zihin dünyamızda ötelediğimiz anlayışlarımıza yansımış olabiliyor. Bu da neticede beraberinde o merkezdeki imanın bir bakıma zedelenmesine kadar götürebiliyor.
Yani doğrudan iman alanı konuşulmaya başlanıyor.
Tabii oraya konuşulmaya başlanıyor.
Fakat biraz da şöyle olabilir Nazif Bey, yani tartışmalar, konuşmalar o alana doğru dışarıdan sevk edilmek istenebilir. Yani iman tartışılsın ki çocuğun asıl zihninde açılacak yara oradan açılsın gibi bir proje de olabilir gibime geliyor.
Olabilir. Bir de bazı konuların ben çok bilinçli veya bilinçsiz şekilde çok gündeme getirildiğini düşünüyorum. Ya şöyle düşünün. Şimdi bugün eğer bir imanla ilgili, inançla veyahut da ibadetle, ahlakla ilgili konular varsa merkeze siz neyi alırsınız? Bunu öğretmeyi esas alırsınız. Tabii. Ama şimdi bugün gençlerimizin dünyasına maalesef bazen bu alanda belirli bir uzmanlığı olan hocalarımız da bazen hakikaten çok farklı konuları gündeme getirebiliyorlar. Tabii bu konuların medya ortamında, dijital medya bağlamında gündeme gelmesi, belirli bir altyapısı olmayan insanların gündemine getirilerek tartışılması konunun yanlış anlaşılmasına da sebep olabiliyor. Şöyle biraz daha açayım ifadelerimi.
Lütfen.
Geçmişten beri ulemanın...
Bir sözünüzü unutmayın, bir anons yapayım ben. Kim, bazen dinleyiciler tabii, kim doğru konuşuyor burada böyle bir soru soruyorlar. Eğitim konuşmalarındayız değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren, Din Öğretimi Genel Müdürü sevgili Nazif Yılmaz Bey dostumla, kardeşimle beraberiz. Onunla gençlerin din eğitimi, din öğretimi konusunu müzakere ediyoruz. Buyurun.
Evet, oldukça geniş bir konuyu.
Evet. Bir saate
sığdırmaya çalışıyoruz ama ne kadar olabilirse.
Sığarsa devam ederiz başka zaman.
İnşallah. Şimdi geçmişte ümmetin ittifak ettiği veya ulemanın ittifak ettiği konular değil, maalesef ihtilaf ettiği konular gündeme getiriliyor. Tabii bu da ihtilaflara daha çok körüklüyor, artırıyor. Peki bunun diyeceksiniz ki faydası nedir? Bu bir bakıma sorgulama için gündeme getiriliyor ama bu sorgulamanın da sınırı gitmiyor. Yani bir sınırı olmuyor, bazen de bir ölçüsü olmuyor. Yani şimdi bir metodoloji dediğimiz, usul dediğimiz bir şey vardır.
Evet.
Yani şimdi diyelim hadiste, fıkıhta, tefsirde bunlarda bir usul vardır.
Usul var, evet. Metod.
Şimdi o metodu, o usulü göz önüne almak gerekiyor. Yani bir insan hemen ulu orta kalkıp yok bu hadis benim anlayışıma uymuyor, bu hadis uydurmadır, zayıftır diyemez. Çünkü onunla ilgili 1400 yıllık bir birikim var, bir tetkik var. Bununla ilgili birçok araştırmalar var. Ve fes'elu ehle zikri in kuntum la te'alemun. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçen, bilmiyorsanız bu işi hakikaten bir bilene sorunuz. Bu alanın mütehassıslarına sormak gerekiyor. Şimdi dolayısıyla bu sorular ve bu gündemler çocukların zihin dünyasını bazen dağıtabiliyor. Yani biraz da şöyle ifade edeyim. Bugün aslında şöyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bir, çocuklarımıza sahih, doğru bir kitap ve sünnet merkezli bir dini öğretmenin bir taraftan kaygısını yaşıyoruz. Diğer taraftan da gerçekten sahih kitap ve sünnet merkezindeki öğretilen bu dini zaman içerisinde oluşmuş farklı, yanlış algılardan ve akımlardan, anlayışlardan ve bir takım böyle tırnak içinde söylüyorum ithamlardan muhafaza edecek ve çocukların bu anlamda zihinlerini karıştıran unsurlardan da korumak gerekiyor. Yani şimdi bir taraftan hem siz öğretim yapacaksınız, doğru öğreteceksiniz. Bir taraftan da
yanlışa
öğretiyorum diyerek aktarılan ya bir takım olumsuz, olumlu tırnak içerisinde söylüyorum ama bunun ölçüsü iyi hesaplanmamış ve gerçekten muhatabına bunu doğru bir şekilde aktarılmamış bir takım ifadelerden muhafaza edeceksiniz. Hakikaten bunun çok örneklendirilebilir.
Yani bu alan biraz mayınlı da bir alan. Akşam televizyonda bir tartışma geliyorsa akşam değil tabii, mi medyada, tabii, televizyonda sabah çocuk onu soru olarak getiriyor. Üç tane ilahiyat hocasının kendi arasında tartıştığı çok uç meseleler çocuğun dünyasına soru olarak geliyor.
Evet, tabii şöyle düşünün, bir bakıma tıp alanında düşünün. Doktorların kendi alanında tartıştığı çok ince konular olabilir.
Evet.
Hele bu aslında felsefe ve ilahiyat alanındaki konular kendi alanında tarih boyunca hep tartışılan konular var.
Evet.
Yani az önce söyledim, Eş'ari, Maturidi, Mutezili, Kelamcıları. Bin yıl öncesinde de birçok konuları değil mi?
Evet. Onlar o zaman daha sınırlı çerçevede yapılmış.
Tartışmış, gündeme gelmiş, karşılıklı ithamlar oluşmuş vesaire. Bu bitmemiş bir türlü. Bunlar aslında gündeme getirileceği yerler vardır. Ama mesela benim aklıma şöyle bir hadis geldi. Abdullah İbni Abbas'ın Efendimiz'e bir sorusu var. Ya Resulallah, sizden duyduğumuz her şeyi aktaralım mı? Peygamberimiz, hayır, siz Allah ve Resulü'nün yalanlanmasını mı istiyorsunuz? Niye? Çünkü daha toplum onu anlayabilecek bir kavrayışta değil. Mesela Peygamberimizin Kabe'nin inşası ile ilgili bir hatırlatması üzerine Hazreti Ayşe annemiz, ya Resulallah, o zaman bunu müdahale edelim, değiştirelim dediğinde, bu hicrin hatim ile alakalı, malumunuz tavafta dışından oluyor. Hayır, bu farklı anlaşılabilir. Aynı şeyi münafıklarla ilgili düşündüğünüzde, ya Resulallah, bu münafıkları bildir, bunları temizleyelim. Ama şimdi dışarıya nasıl yansır bu? Muhammed kendi yakınındaki adamları öldürttürüyor gibi algılanabilir. Yani bunun bir dışa yansıyan tarafı da var. Efendimiz Aleyhisselam
şöyle, münafık kitleyi de şimdi biliyor. Şimdi böyle 9-8-9 dakika gibi aktı gitti, görüyorsunuz. Doğru. Program. Doğru. Ne yapılabilir? Mesela öğretmenlerin bu tür sorulara hazırlıklı olması gibi bir çalışmanız var mı? Yani eminim ki üzerinde düşünmüşsünüzdür.
Şimdi mesela ben şöyle notlarım arasında öğrencilerin en çok ilgi duyduğu konular. Hı-hı. Birinci önceliğinden itibaren sıralayayım. Ölümden sonraki hayat.
Hı-hı.
Buna evet. ilgi duyuyor. Çünkü ölümden sonraki hayata laboratuvarlar cevap veremez.
Tabii, ahiret, ancak, iman. Ahiret, imanın imani, da temellerinden biri.
İmani bir konu. Sonra görünmeyen varlıklar. Bunlar çocukların
melekler, cinler,
şeytanlar.
Evet.
Sonra mucizeler ve olağanüstü hadiseler. Çocukların ilgi alanını şey yapıyor, aklen sorguluyor. Sonra inanç konuları temelde. İslam ve çağdaş sorunlar. Bundan sonraki sırada artık namaz, oruç, hac gibi ibadetler, peygamberimizle ilgili konular, İslam'da insan ve hakları, vahiy ve akıl ile ilgili, vahiy-akıl ilişkisi, peygamberlerin hayatları, dinin toplum hayatındaki yeri ile ilgili genel konular, ahlakla ilgili konular, diğer dinler ve mensupları ile ilgili sorular, din, devlet ilişkileri, laiklik, bunlarla ilgili konular, sure ve dua içerikleri ilgili, bakın çok sonradan geldi. Türk İslam kültürü, uygarlığı, din kültürü ve medeniyet. Yani aslında başlangıçta çocukların dünyasında inanç konuları onları meşgul ediyor. Biz de kendi alanımızda çocukların tabii bu alanıyla ilgili sorgulamalar, sorular, öğretmenlerimiz kendisini daha iyi nasıl hazırlayabilir?
Evet,
siz
evet.
onu sordunuz. Onu hani sordum. Neler yapıyorsunuz diye. Güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Benim de önemsediğim bir soru. Ben her zaman şuna inanan bir insanım. Mesleğinde kendisini yenilemeyen kendinden yer. Bu bir evet. temel ilke. Öğretmen arkadaşlarımız sınıflarında aslında öğrencileri hep değişken. Zihin dünyaları değişken. Bugünkü Ahmet yarın yok.
Evet.
Bugünkü işte Merve yarın yok sınıfında. Başka bir öğrenci var. Yani bir bakıma
aynı öğrenci değişim dönüşüm
geçiriyor.
Değişiyor,
güncelleniyor.
Evet.
Farklı bilgiler akıyor, sorguluyor, okuyor. O zaman öğretmenlerimizin de kendisini meslek temelli geliştirmesi gerekiyor. Biz kendimiz bir çalışma takvimi hazırladık öğretmenlerimiz için. öğretmen gelişim eylem planı diye. Hem İmam Hatip okullarında görev yapan bütün branşlardaki öğretmenler, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve Kur'an, Arapça öğretmenler için.
Hem diğer branşlar içinde.
Tabii. Hem de fen liselerinde, sosyal bilimler liselerinde, Anadolu liselerinde, ilkokullarda, ortaokullardaki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerimiz için hazırladık.
Çok güzel.
Din öğretimi portalimiz var bizim. Evet. Dinleyen insanlarımız merak edip bakabilirler. Din öğretimi portali diye, din öğretimi diye yazınca internetten ulaşabilirler. Orada öğretmen gelişim eylem planında iki aşama. Bir, öğretmenin kişisel gelişimi. Burada mesleki bilgi, mesleki beceri, tutum ve değerler. Genel öğretmenlik mesleği yeterlikleri üzerinde. Bunlarla ilgili çerçeve programımız var. Şu anda bu çerçeve programa göre her ay okullarımızda ve ilçelerimizde branş öğretmenlerimiz müzakereler, çalıştaylar, konferanslar, seminerler, makale okumaları, kitap okumaları, sunumlar, bunları değerlendiriyorlar ve müzakere ediyorlar. Biz de bunları bir sistemimiz var, İmam Hatip okulları ile ilgili vizyon belgesi ve kalite takip sistemi diye yapıp yapmadıklarını sistem üzerinden değerlendiriyoruz ve puan veriyoruz. Merkezden böyle bir sistem, yazılım geliştirdik. Dolayısıyla şu anda okullarımız bu anlamda cıvıl cıvıl. Yani her ay İmam Hatip okulunda öğretmenlerimiz kişisel gelişim ve mesleki gelişim alanında iki çalışma yapmak zorunda. İlçelerde de din kültürü öğretmenlerimiz ilçe milli eğitim müdürlüklerimizin koordinesiyle bir eylem gerçekleştirmek zorunda. Az önceki bahsettiğim anlamda. Bu yıllarca devam ettiği sürece hem çocuklarımızın beklentilerine daha iyi karşılık vermek için neler yapılabilir, buna hazırlık yapıyorlar. Hem de kendilerini geliştirmiş oluyorlar. Elhamdülillah bu güzel bir şekilde devam ediyor. Ben tabii sizin çok üzerinde durduğunuz, özellikle gençlerimizin algı dünyasıyla ilgili neler var, bunları izniniz olsa biraz şöyle ana hatlarıyla aktarmak istiyorum. Vakti de sınırlı kullanarak. Şimdi öğrencilerimizin %90'ı din kültürü ahlak bilgisi dersi almak istiyor.
Çok güzel.
Bu gerçekten güzel bir şey. Çünkü çocuklarımız doğrudan bir yüksek öğretim almış, ilahiyat fakültelerimizde yetişmiş, öğretmene sormak ve bunu kaynağından öğrenmek istiyor.
Çok güzel.
Bu hakikaten bizi çok mutlu ediyor. Yine öğrencilerimizin %50'ye yakını kader ve insan hürriyeti konusunda zihninde gelgitleri ve tereddütleri var. Bu da az önce başta konuştuğumuz konuyla alakalı. Evet. Yani zihin dünyasında soruları var. Yine öğrencilerimizin
aslında insanlığın temel sorularından biri.
%80'i mesela Allah'ın kainat ve insan üzerindeki müdahil olduğu konusunda bir inanca sahip, bir kısmının da bu anlamda sorgulamaları var.
Evet.
Yani birilerinin birilerinin söylediği gibi efendim işte genelleyerek öğrenciler şuraya kayıyor, böyle oluyor falan, bunlar çok bir rapora, araştırmaya, bilimsel verilere dayanmayan, sadece insanların kanaatlerini paylaştıkları bir şey. Şimdi size birisi bir kanaatini paylaştığı zaman siz bunu genellediğinizde bu bir şey hatasıdır.
Etiketlediğinizde, bunu bir felsefi ekolle bağlantıladığınızda.
Tabii, kesinlikle.
Yani çocukların o tarz bir felsefi ekolle yola çıkması söz konusu değil ama sorusu var mı? Var.
Tabii, doğru. Evet. Ancak burada şunu ifade etmem lazım. Biz bir bakıma çocuklarımızın bu akımları, düşünceleri tanıması için de öğretim programımıza koyduk. Çünkü şöyle bir şey var. Gençler arasında bazı şeyler moda oluyor biliyorsunuz. İfadeyi, bir kavramı kullanıyor. O moda devam ediyor. Hani gençlerde bir tişört modası olur, bir kıyafet modası, bir saç şekli modası olur. Bir de böyle düşüncelerini serdetme modası oluyor. Bazen bu tip olumsuz şeyler bilinçli bir şekilde gündeme getirilmediği zaman çocuklar arasında siz de bu modaya destek veriyorsunuz ve çocuk aslında kendi zihnindeki basit bir soruyu öbür tarafla bir kavramla ilişkilendirerek tabii, bir felsefi devam ediyor.
Kavramla,
ve bu kez siz bir bakıma kendi bagajınızdaki bir takım düşünceleri, bir takım kavramlarla o çocuğu o kavramın içerisine yerleştiriyorsunuz ve onun üzerinden çocuk üzerinde bir hüküm veriyorsunuz. Hani bazen geçmişte olurdu, bazı hüküm verenler olurdu. İşte bu adam şöyledir, tekfir gibi meseleler var hani. Tekfirci anlayış vardır, ötekileştirici bir anlayış vardır. Bu doğru bir şey değil. Bir insanı bir düşüncesinden dolayı siz ne tekfir edebilirsiniz ne ötekileştirebilirsiniz.
Evet.
Onun imanı kendiyle Rabbi arasında kalmış bir mesele. Çok izninizle özür dileyerek tam belki konulara girdik ama vakit bitiyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramı hani özellikle bir sahabiye ifade ettiği hel şakakte kalbehu, kalbini yarıp baktın mı? Hı hı. İfadesi aslında burada çok düşündürücü. Yani bu çocuğun dünyasında sorular olabilir ama bu sorunun onun imanını sizin yargılamanızı, imanını ölçmenizi, iman ölçer konuma gelmenizi gerektirmez.
Çok güzel.
Bunu değerlendirmek lazım. Biz bu kavramları daha iyi öğrensinler diye din kültür ahlak bilgisi dersinde lisede öğretim programına yerleştirdik. Öğretim programında bu kavramlar ve bu kavramların neyi ifade ettiği veriliyor ve bunlarla gençlerin dünyasında nasıl bir algı oluşturulmak isteniliyor ve daha da ötesi FETÖ gibi din üzerinden oluşturulan bir takım yapılanmaların, anlayışların sorgulamadan iradeyi kontrol altına alarak mankurtlaştırmanın insanları nereye götürdüğünü de sorgulamasına bir şey açıyoruz, kanal açıyoruz biz. Öğretim programında önümüzdeki sene çocuklarımız bunları kitaplarda da görerek sağlıklı bilgiyi alacak. Mesela çok tartışılan konular işte cihat kavramı, programlarımız, müfredatlarımız güncellendiğinde hatırlarsanız çok bir takım medya tarafından da gündeme getirildi. Ama biz bu kavramın doğrusunu öğretmediğimiz zaman bu çocuk bunu farklı kanallardan yanlış biçimiyle öğrendiği zaman bu bir sorumluluk.
Evet.
O zaman bunu ayıklamak, daha doğrusunu, sahihini öğretmek daha da zor bir sürece giriyor. Bunu defalarca çeşitli ortamlarda...
Bu konuları daha geniş konuşmamız lazım. Anlaşılıyor ki sizi bir kere daha inşallah misafir ederim Nazif Bey.
İnşallah.
Yani isterseniz şöyle bir iki dakikada son sözlerimizi alalım. Ama ben kesinlikle şu geldiğimiz son şeyler, çocukların sorduğu sorular vesaire, onları bir programda daha değerlendirelim derim.
Olur, öyle yapalım.
Öyle yapalım.
Ben şunu ifade edebilirim son söz olarak. Bizim her halükarda çocuklarımızın bizim inancımızı, değerlerimizi, kültürümüzü aktaracak kitaplarla meşgul edilmesi, okutulması, onların gündemine taşınması
ve sorularına cevap verilmesi
o arayışlarına yardımcı olunması, sorularından dolayı tırnak içinde özellikle bunu ifade etmek istiyorum, bir yargılanmaması,
çok güzel,
iki yadırganmaması.
Evet, güzel.
Ya bu iki kavram üzerinde belki
yargılanmasınlar ve yadırganmasınlar.
Kesinlikle.
Yani çocuk soru sormaktan korkmasın.
Kesinlikle.
Sınıfta dışlanacağından korkmasın. Evet, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir söyleşi oldu.
Sağ olun.
Bunun
çok memnun oldum.
Güzel
çok
tarafı şu oldu. Sizin de bir hasbihal oldu. Hem dinleyenlerimiz
hem de çok
Erkam
memnun
Radyo
dinleyenlerimiz. Bizim
oldu.
Gençlik dönemlerini tanıdığımız dostlarımızın, kardeşlerimizin şimdi ülkenin böyle çok önemli bir müessesesinde yönetici olmaları bizi çok memnun ediyor, çok bahtiyar ediyor.
İnşallah.
Ben çok başarılar diliyorum. Değerli dinleyiciler, Eğitim Konuşmaları programında birlikteydik. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Bugünkü konuğum Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz Bey'di. Gençlerimizin din eğitimlerini, öğretimlerini, o alandaki tartışmaları konuştuk. Bir başka programda buluşmak üzere hayırlı günler diliyorum.
Allah'a emanet olun. Bir hatırlatmada bulunmak istiyorum.
Lütfen.
Genellikle Diyanet'le bazen din öğretimi deyince algılama
Milli
olabilir.
Eğitim Bakanlığı
evet,
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. Evet, haklısınız.
Evet. Teşekkür ederim.
Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.